Ayrım 13. 12 Gezici Öykü. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 151. Ne var ki çarşamba sabahı kahvaltıya her zamanki dakikliğiyle geldi. Geceyi kötü geçirdiği yine yüzünden belli oluyordu. Kalın gözlük camlarının ardında gözleri her zamanki gibi kaygılıydı. Çöreklerin durduğu sepette Almanya damgalı bir mektup bulduğunda daha da kaygıyla dolmuştu. Mektubu bize onca kez yapılmamasını söylediği biçimde kahvesini içerken okudu. Okuduğu sürece yazılı olan sözcükleri aydınlatan ani yanıp sönmeler geçiyordu yüzünden. Sonra zarfın üzerindeki pulları koparıp aldı ve Fulvia Flaminia'nın kocasının koleksiyonu için sepetin içine artan çöreklerin yanına koydu. Günün başındaki kötü deneyimine rağmen o gün deniz dibi araştırmalarımıza bizimle birlikte geldi. Denizin berrak sularında oksijen tüplerimiz tükenmeye başlayana kadar dolaştık ve iyi davranış dersimizi almadan eve döndük. Senora Forbes yalnızca bütün gün son derece keyifli olmakla kalmamıştı. Akşam yemeği saatinde de her zamankinden daha canlı görünüyordu. Kardeşim kendi hesabına, hayal kırıklığına dayanamıyordu. Yemeğe başlamamız emrini alır almaz şehriyeli çorba kasesini kışkırtıcı bir tavırla itti. Bu içine ettiğimiz solucan suyundan gına geldi dedi. Sofraya bir el bombası fırlatılmış olsa bu kadar olurdu. Senora Forbes'in rengi bembeyaz oldu. Dudakları patlamanın dumanı dağılana kadar kas katı kesildi. Ve gözlüğünün camları gözyaşından buğulandı. Sonra gözlüğünü çıkarıp peçeteyle kuruladı ve yerinden kalkmadan önce onu onursuz bir uzlaşmanın verdiği acıyla masanın üzerine koydu. Canınız nasıl istiyorsa öyle yapın dedi. Ben yokum. Saat 7'de odasına kapandı. Ama gece yarısından önce artık uyuduğumuzu varsaydığında üzerinde genç kız geceliğiyle geçerek çikolatalı pastanın yarısını ve içinde 4 parmaktan fazla zehirli şarap bulunan şişeyi yatak odasına götürdüğünü gördük. İçim üzüntüyle titredi. Zavallı Senora Forbes dedim. Kardeşim rahat soluk alamıyordu. Bu gece ölmezse asıl zavallı biziz dedi. O gece geç vakit uzunca bir süre yine tek başına konuştu. Onu kendinden geçiren çılgınca bir esinlemeyle bağıra bağıra Schiller'den şiirler okudu. Ve sonunda bütün evin içini kaplayan bir çığlıkla doruk noktasına ulaştı. Daha sonra ruhunun derinliklerine kadar pek çok kez içini çekti ve akıntıya kapılmış bir tekneninki kadar hüzünlü ve sürekli bir ıslıkla sönüp gitti. Uykusuz gecenin gerilimiyle hala bitkin bir halde uyandığımızda güneş, pancurların arasından süzülüyordu. Ama ev sanki bir gölün dibine batmıştı. O zaman saatin neredeyse 10 olduğunun ve Senora Forbes'in alışıldık sabah programıyla uyandırılmış olmadığımızın farkına vardık. Saat 8'de ne sifonun çekildiğini duymuştuk, ne musluğun aktığını, ne panjurların gürültüsünü, ne botlarının alça seslerini, ne de zalim elinin avucuyla kapıya indirdiği o 3 acımasız darbeyi. Kardeşim kulağını duvara dayadı. Bitişik odadan en ufak bir hayat belirtisi duyabilmek için soluğunu tuttu. Ve sonunda rahatlayarak koyuverdi. Tamam dedi. Duyulan tek şey denizin sesi. Saat 11'den biraz önce kahvaltımızı kendimiz hazırladık. Daha sonra Fulvia Flaminia kedi sürüsüyle birlikte evi temizlemeye gelmeden önce her birimiz için 2'şer tüp ve 6 tane de yedek tüple plaja indik. Oreste rıhtıma gelmişti bile. Az önce tuttuğu 3 kiloluk bir çupronun içini temizlemekle uğraşıyordu. Saat 11'e kadar Senora Forbes'i beklediğimizi, hala uyuduğumuzu görünce de denize yalnız olarak inmeye karar verdiğimizi söyledik ona. Ayrıca akşam onun sofrada bir ağlama krizi geçirdiğini, belki de iyi uyuyamadığını ve yatakta kalmayı yeğlediğini de anlattık. Tam beklediğimiz gibi bu açıklama Oreste'yi pek fazla ilgilendirmemişti ve denizin dibinde bizimle birlikte 1 saatten fazla dolaştı. Daha sonra öğle yemeği için yukarı çıkmamızı söyledi ve Çipura'yı turistik otellere satmak üzere motorlu sandalıyla çekip gitti. Kayalıkların ötesinde gözden kaybolana kadar taş merdivenin üzerinden ona el sallayarak eve çıkmak üzere olduğumuzu ona inandırdık. Sonra da oksijen tüplerimizi takarak hiç kimsenin izni olmaksızın yüzmeyi sürdürdük. O gün hava bulutluydu ve ufukta belli belirsiz gök gürültüleri duyuluyordu. Ama deniz dümdüz ve saydamdı. Kendi ışığı yeterliydi. Pantelleria fenerinin hizasına kadar suyun üzerinde yüzdük. Daha sonra 100 metre kadar sağa saptık ve yaz başında savaş torpillerini gördüğümüzü hesapladığımız yere daldık. Oradaydılar. Pırıl pırıl sarıya boyalı, el değmemiş seri numaralarıyla 6 tane torpil, rastlantı olamayacak kadar kusursuz bir sırayla denizin volkanik dibinde yatıyordu. Sonra Fulvia Flaminia'nın bize onca ve öylesine korkuyla sözünü ettiği Batık kenti arayarak fenerin çevresinde dönmeye devam ettik. Ama onu bulamadık. Aradan 2 saat geçip de keşfedilecek yeni sırlar kalmadığı kanısına vardığımızda son bir oksijen soluyarak yüzeye çıktık. Biz yüzerken bir yaz fırtınası çıkmış, deniz kabarmıştı. Sürüler halinde etobur kuşlar, vahşi çığlıklar atarak kumsalda ölmek üzere çırpınan bir dizi balığın üzerinde uçuşuyorlardı. Ama akşamın ışığı daha yeni oluşmuş gibiydi ve Senora Forbes'in hayat çok güzeldi. Ancak kayalıklardaki merdiveni zorlukla çıkabildiğimizde evde bir sürü insan, kapının önünde de 2 polis arabası gördük. Ve o zaman ilk kez yaptığımız şeyin bilincine vardık. Kardeşim tir tir titremeye başladı ve geri dönmeye yeltendi. Ben girmiyorum dedi. Oysa benim yalnızca cesedi görmekle her türlü kuşkudan kurtulacağımız gibi belirsiz bir his dolmuştu içimde. Sakin ol dedim ona. Derin bir soluk al ve yalnızca bir tek şeyi düşün. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Kimse bize dikkat etmemişti. Tüpleri, maskeleri ve paletleri kapıda bırakmıştık ve yan galeriden içeri girdik. 2 adam bir kamp yatağının yanında yere oturmuş sigara içiyorlardı. O zaman arka kapının önünde bir ambulans ve tüfekli birçok asker olduğunu fark ettik. Salonda duvarın önüne dizilmiş sandalyelerde oturan komşu kadınlar kendi lehçeleriyle dua ediyorlardı. Erkekler ise avluda toplanmışlar, ölümle hiç ilgisi olmayan şeylerden konuşuyorlardı. Kardeşimin buz gibi kas kıtı kesilmiş elini daha da sıkıca kavradım ve arka kapıdan eve girdik. Yatak odamızın kapısı açıktı ve sabahleyin bıraktığımız durumdaydı. Senora Forbes'in bitişikteki odasında ise giriş çıkışları kontrol eden bir silahlı jandarma vardı. Ama kapı açıktı. Yüreğimiz daralarak başımızı içeri uzatacak olduk. Ama tam o sırada Fulvia Flaminia yıldırım gibi mutfaktan fırlayıp gelerek bir dehşet çığlığıyla kapıyı çekti. Allah aşkına Figlioli! Yavrularım, çevirenin notu. Ona bakmayın. Ama artık çok geçti. O bir an içinde gördüğümüz şeyi hayatımızın geri kalanında asla unutamayacaktık. Sivil giyimli 2 adam yatakla duvar arasındaki uzaklığı bir şerit metreyle ölçerlerken bir başkası parklardaki fotoğrafçılarınkine benzer siyah körüklü bir makineyle resimler çekiyordu. Fenora Forbes karmakarışık yatağın üzerinde değildi. Odanın zeminini tümüyle boyamış olan kurumuş bir kan gölünün içinde çırılçıplak olarak yerde yan yatıyordu ve vücudu bıçak darbeleriyle delik deşik olmuştu. Öldürücü yara açan bu 27 darbenin sayısından ve acımasızlığından, huzursuz bir aşkın öfkesi içinde indirildiği ve Senora Forbes'in mutlu yazının kaçınılmaz bedeli olduklarının bilinci içinde, onlara aynı tutkuyla, bir kez olsun bağırmadan, ağlamadan, o güzelim asker sesiyle Schiller okuyarak katlandığı anlaşılıyordu. 1976. Işık su gibidir. Noel'de çocuklar yine kürekli bir sandal istemişlerdi. Peki dedi babaları, Cartagena'ya döndüğümüzde alırız. 9 yaşındaki Toto ile 7 yaşındaki Joel babalarının düşündüğünden daha kararlıydılar. Olmaz dediler ikisi de bir ağızdan. Bize şimdi ve burada lazım. Bir kere dedi anneleri, burada duşta akan suyun dışında sandala binilecek su yok. O da eşi de haklıydılar. Cartagena'da Indias'taki evlerinin körfez üzerinde rıhtımıyla bir avlusu vardı. 2 büyük yat için bir de barınağı. Oysa burada, Madrid'de, Paso de la Castellana'da 47 numaralı apartmanın 5. katında tıkış tıkış oturuyorlardı. Ama sonunda ne baba ne de anne itiraz edemediler. Çünkü ilkokulun 3. sınıfını birincilikle geçerlerse, sekstantı ve pusulasıyla kürekli bir sandal alacaklarına söz vermişlerdi. Çocuklar da sınıfı birincilikle geçmişlerdi. Böylece babaları, oyun borçlarını ödemekte daha gönülsüz olan eşine bir şey söylemeden hepsini satın aldı. Su kesiminde yaldızlı bir çizgisi olan alüminyum harikulade bir sandaldı bu. Sandal garajda dedi babaları. Öğle yemeğinde ama bir sorun var. Onu buraya ne asansörle ne de merdivenden çıkarabiliyoruz. Garajda ise hiç boş yer yok. Yine de cumartesi günü öğleden sonra çocuklar sandalı merdivenden çıkarmak için okul arkadaşlarını çağırdılar ve onu hizmetçi odasına kadar götürmeyi başardılar. Kutlarım dedi babaları. Peki şimdi ne olacak? Hiçbir şey dediler çocuklar. Tek istediğimiz odada bir sandalımız olmasıydı. O da oldu işte. Çarşamba gecesi her çarşamba olduğu gibi anne ile baba sinemaya gittiler. Evde başlarına buyruk alan çocuklar, kapılarla pencereleri kapadılar ve salonda yanan lambalardan birinin ampulünü kırdılar. Kırık ampulden altın rengi taptaze bir ışık seli boşandı. Derinliği 4 karışı bulana kadar beklediler. O zaman elektriği kapadılar. Sandalı çıkardılar ve evin adaları arasında gönüllerince dolaştılar. Bu masal serüveni, ev aletlerinin şiirselliği ile ilgili bir seminere katıldığımda aklıma esen bir fantezinin sonucuydu. Toto, yalnızca bir düğmeye basmakla ışığın nasıl yandığını sormuştu bana. Ben de 2 kez düşünecek cesareti bulamamıştım kendimde. Işık su gibidir diye yanıt vermiştim. İnsan musluğu açar, o da akar. Böylece çarşamba gecesi sekstantla pusulanın nasıl kullanılacağını öğrenerek sandalla dolaşmayı sürdürdüler. Ta ki anne ve babaları sinemadan dönüp onları karada mışıl mışıl uyur bulana kadar. Aylar sonra daha uzaklara gitme hevesi içinde bir deniz dibi avlama takımı istemişlerdi. Her şeyleri olacaktı. Maskeleri, paletleri, tüpleri, basınçlı hava tüfekleri. Hizmetçi odasında hiçbir işe yaramayan bir sandal olması zaten kötüydü dedi babaları. Onun üstüne bir de dalgıç takımları istemeniz daha da kötü. Ya birinci yarı yılın altın gardanyasını kazanırsak dedi Joel. Olmaz dedi anneleri korkuyla. Bu kadarı fazla artık. Baba onun uzlaşmazlığını ayıpladı. Bu çocuklar görevlerini yerine getirmek için bir toplu iğne bile kazanmazlar dedi anneleri. Ama bir kapris uğruna öğretmenin sandalyesini bile kazanmayı becerirler. Sonunda anne ile baba ne evet dediler ne de hayır. Ama önceki yıllarda sonuncu olan Toto ile Joel, Temmuz'da birer altın gardanya kazanarak yarı yılı teşekkürle geçtiler. Aynı akşam bir daha istemelerine gerek kalmadan yatak odalarında orijinal ambalajı içinde dalgıç takımlarını buldular. Böylece ertesi çarşamba anne ve babaları Paris'te son tangoyu seyrederlerken apartman dairesini 2 kulaç derinliğinde doldurup dalarak mobilyalarla yatakların altında uysal köpek balıkları gibi dolaştılar ve yıllardır karanlıkta kaybolmuş olan şeyleri ışığın dibinden çıkardılar. Bitirme sınavlarında 2 kardeş okulun örnek öğrencileri olarak gösterilmişler ve birincilik diploması almışlardı. Bu kez hiçbir şey istemelerine gerek kalmamıştı. Çünkü anne ve babaları ne istediklerini sormuşlardı. Çocuklar öyle aklı başındaydılar ki sınıf arkadaşlarını davet etmek üzere evde bir parti düzenlemek istediler yalnızca. Baba karısıyla yalnız kaldığında sevinç içindeydi. Bu olgunlaştıklarının göstergesi dedi. İnşallah öyledir dedi anneleri. Ertesi çarşamba anne ile baba Cezayir Savaşı'nı seyrederlerken Castellana'dan geçmekte olan insanlar ağaçlar arasında gizlenmiş eski bir binadan bir ışık şelalesi aktığını gördüler. Işık balkonlardan taşıyor, binanın cephesinden hızla akıyordu. Ve kenti Guadarana'ya kadar aydınlatan altın renkli bir sel halinde geniş caddede kendine yol bulmuştu. Acilen yardıma çağrılan itfaiyeciler 5. katın kapısını zorlayıp çıktılar. Ve evi tavana kadar ışığa boğulmuş buldular. Leopar derisi kaplanmış kanepeyle koltuklar, barın şişeleriyle kuyruklu piyanonun arasında, salonun içinde yüzüyorlar. Piyanonun üzerindeki işlemeli manila şalı da yaldızlı bir vatoz gibi suyun içinde süzülüyordu. Ev aletleri bütün şiirsellikleriyle mutfağın tavanında kendi kanatlarıyla yüzüyorlardı. Çocukların dans etmek için kullandıkları askeri bando aletleri, annenin akvaryumundan kurtulmuş ve ışıklı geniş bataklığın içinde canlı ve mutlu bir halde yüzen tek varlıklar olan renkli balıkların arasında başıboş yüzüyorlardı. Banyoda herkesin diş fırçaları, babanın prezervatifleri, annenin krem kutuları ile takma dişleri yüzüyordu. Büyük yatak odasındaki televizyon ise çocuklara yasak olan Gece Yarısı filminin son bölümünü hala gösterir halde yan yatmış yüzüyordu. Koridorun sonunda 2 kat suyun arasında yüzen Toto, sandalın kıçına oturup kürekleri asılmış. Yüzünde dalgıç maskesiyle, oksijen tüplerinin havasına yettiği kadar liman fenerini arıyor. Joel ise sekstantıyla hala kuzey yıldızının yüksekliğini ölçerek sandalın burnunda gidiyordu. Ayrıca evin her yanında 37 tane sınıf arkadaşları, sardunya saksısına çiş yaptıkları, okul marşının sözlerini müdürle alay eden dizelerle değiştirerek söyledikleri, babanın konyak şişesinden gizlice bir kadeh içtikleri anda ebedileşmiş olarak yüzüyorlardı. Çünkü evin içindeki aynı anda o kadar çok ışığı açmışlardı ki ev taşmış. Ve Saint-Julien El Hospitaller'daki ilkokulun bütün 4. sınıf öğrencileri Paseo de la Castellana'da 47 numaranın 5. katında boğulmuşlardı. Hem de ne denizi, ne de ırmağı olmayan ve karada yaşayan yerli halkın hiçbir zaman ışığı seyretme biliminde usta olmadığı, yakıcı yazları ve dondurucu kışlarıyla İspanya'nın uzak bir kenti olan Madrid'di. Aralık 1978. 13. ayrımın sonu, sayfa 160.